Ayrım 35, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 374. Tıp ekipmanları ve acıyla sarmalanmış halde uyanıyorum. Suratımda bir oksijen maskesi var, sağ kolumda bir damar yolu açılmış ve sol kolum bileğimden omzuma kadar bandaja alınmış. Çok fena ağrıyor. Geri kalan diğer yerlerim de ağrıyor, özellikle de gözlerim. Ama en azından görebiliyorum, bu iyiye işaret. Bilgisayar diyorum hırıltılı bir sese, ne kadar uyudum. Bilinçsizlik 6 saat 17 dakika sürdü. Derin bir nefes alıyorum. Akciğerlerim katrana bulanmış gibi hissediyorum. Muhtemelen balgam ya da benzeri bir şeyle kaplılar. Rocky'nin alanına bakıyorum. Hava kilidinde onu bıraktığım yerde yatıyor. Bir eridyanın ölüp ölmediğini nasıl anlarsınız? Rocky uyuduğunda tüm hareketleri kesiliyor ama aynı şey tahminen bir eridyan öldüğünde de yaşanıyor. Sağ işaret parmağıma takılı bir nabız oksitometresi görüyorum. Bilgis derken öksürüyorum. Bilgisayar, kanımda ne kadar oksijen var? %91. Yeter, maskeyi çıkarıp ranzada oturuyorum. Bandajlı kolum her harekette batıyor, vücudumdaki çeşitli şeyleri çekip çıkarıyorum. Sol elimi açıp kapatıyorum, hala çalışıyor. Biraz kaslarım ağrıyor sadece. Çok sıcak, çok yüksek basınçlı bir amonyak patlamasına maruz kaldım. Yüksek ihtimal akciğerlerimde ve gözlerimde kimyasal yanıklar var. Muhtemelen kolumda da fiziksel bir yanık var. Patlama sol yanıma denk geldi. 210 santigrat derecede, yani 400 Fahrenheit'ın üzerinde 29 atmosfer basıncı. Bir el bombası böyle bir şey olmalı. Bu arada dümene kimse bakmadığından bir gezegene toslamamış olmamız bir mucize. Gemi ya stabil yörüngeye girdi ya da Adria'nın yer çekiminden tamamıyla kurtuldu. Kafamı sallıyorum. Yakıt tanklarında bulunan enerji miktarı gerçekten akıl almaz. Bir gezegenin yakınında olup olmadığımı bile bilmemek yok artık. Hayatta olduğum için şanslıyım. Bunun lamıcımı yok. Bundan sonra yapacağım her şey evrenin bana armağanıdır. Yataktan kalkıp hava kilidinin önüne geliyorum. Yer çekimi hala yarım ye ve her şey hala ters yüz. Rocky için ne yapabilirim? Vücudunun karşısında yere oturuyorum. Hava kilidi duvarına elimi koyuyorum. Bu fazla duygusal geliyor, o yüzden elimi çekiyorum. Tamam, eridyan biyolojisini ana hatlarıyla biliyorum, bu beni bir doktor yapmaz. Bir tablete uzanıp hazırladığım dokümanları karıştırıyorum. Bana anlattığı her şeyi hatırlamıyorum ama bir sürü not almıştım. Ciddi biçimde yaralandığında bir eridyanın vücudu her şey üzerinde aynı anda çalışabilmek için kendini kapatır. Rocky'nin küçük hücrelerinin şu anda iş başında olduğunu umuyorum ve şu durumların neden olduğu hasarları düzeltmenin bir yolunu bildiklerini umuyorum. 1. İçinde yaşamak üzere evrim geçirdiği hava basıncının 29'da birine girmek. 2. Birden bol miktarda oksijene maruz kalmak. 3. Vücudunun olmasını beklediğinden hemen hemen 200 derece daha soğukta olmak. Endişelerimi bir kenara bırakıp notlarıma dönüyorum. Ah işte burada diyorum. Aradığım bilgiyi buldum. Karapax radyatöründeki o yarıklar oksijeni giderilmiş metal alaşımlardan yapılma. Ambiyant dolaşım sistemi civa bazlı kanını bu damarlardan geçmesi için pompalıyor. Ve hava bu damarların üzerinden geçiyor. Eridin oksijensiz atmosferinde bu çok mantıklı. Ama bizimkinde mükemmel bir kibrit kutusu işlevi görüyor. Bir dolu oksijen bir insan saçından daha kalın olmayan çok sıcak metal boruların üzerinden geçti. Borular yandı. Rocky'nin yarıklarından çıktığını gördüğüm duman buydu. Radyatörü yanıyordu. Tanrım! Organı kurum ve diğer yanıcı ürünlerle ağzına kadar dolu olmalı. Ayrıca kılcal damarları oksitle kaplanmış olmalı ki bu da ısı iletimini mahveder. Hatta oksitler yalıtkandır, olabilecek en kötü sonuç. Pekala, öldüyse ölmüştür, ona daha fazla zararda bulunamam. Ama hayattaysa ona yardım etmeliyim, bunu denememek için bir sebebim yok. Ama ne yapacağım? O kadar farklı basınç, o kadar farklı sıcaklık, o kadar farklı hava karışımı. Hepsinin takibini yapmak zorundayım. Kendi yaşam alanım, Rocky'nin yaşam alanı, şimdi bir de Adrian'daki astrofaj bölünme alanındaki canlıların yaşam alanı. Ama önce yer çekimi. The Poseidon Adventure'da yaşamaktan bıktım usandım. Gemiyi düzeltme vakti geldi. Aşağıya, kontrol odasına gidiyorum. Merkezi panel mahvolmuş ama diğerleri çalışıyor. Zaten tüm ekranları istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Vaktim olduğunda ortadaki ekranı değiştiririm. Santrifüj ekranını açıyorum ve biraz ayarlarını karıştırıyorum. Nihayet mürettebat kamerasının rotasyon kontrolünü buluyorum. Ayarların iyice derinlerine gömülmüşler. Kriz zamanında bunu bulmaya çalışmadığıma seviniyorum. Mürettebat kamerasına dönmesini söylüyorum. Çok ama çok yavaşça. Dönme hızını saniyede 1 derece olarak ayarlıyorum. Kameranın dönmesi 3 dakika alıyor. Laboratuvardan gelen bir sürü düşme kırılma tekrarlanma sesi duyuyorum. Bunlar umurumda değil. Tek istediğim Rocky'yi daha fazla yaralamamak. Bu yavaş dönüş sayesinde vücudunun hava kilidi tavanı boyunca duvara, oradan da nihayet zemine kayacağını umuyorum. En azından planım bu yönde. Rotasyon tamamlandığında her şey eski haline dönüyor. Tabii ki yarım G'de. Rocky'nin durumunu kontrol etmek için yatakhaneye dönüyorum. Artık hava kilidinin zemininde ve hala sol yanı üzerinde yatıyor. Güzel. Tekerlenmekten ziyade kaymış. Rocky'nin üzerinde çalışmayı çok istiyorum ama ölümüne yol açmış olabilecek maceranın boşa gerçekleşmediğinden emin olmam lazım. Geminin hava kilidinden örnek toplayıcısını alıyorum. Açıkçası onu orada bıraktığıma memnunum. Üzerine düşmüş olan GDF elbisesi onu aniden yaşanan çılgın hızlanmalardan korumuştu. Rocky akıllılık ederek örnek toplayıcısının üzerine içindeki sıcaklığı ve hava basıncını gösteren bir gösterge koymuştu. Eridian altılı sayı sistemindeki analog düğmelerdi bunlar. Ama rakamları çevirebilecek kadar aşinaydım onlara. Topun içi eski 51 derece ve 0.02 atmosfer hava basıncına sahip. Spektrometreyle daha önce yaptığım tarama sayesinde atmosferin hangi gazların oluşturduğunu da biliyorum. Pekala, aynısını yaratmam gereken yaşam alanı bu demek ki. Laboratuvardan geriye neler kaldığına bakıyorum. Sol kolumu tam kullanamadığımdan hızlı hareket edemiyorum. Ama en azından bir şeyleri kenara itmek için kullanabiliyorum sol kolumu. Şimdilik bir şeyleri kaldırmak yok. Sadece birazcık kırılmış olan bir vakum kutusu buluyorum. Yaklaşık 1 feet'lik bir çapa sahip davul şeklindeki cam bir silindir. Camdaki çatlağı tutkalla kaplıyorum ve bir deneme yapıyorum. İçindeki havayı boşaltıp bir vakum yaratmada sıkıntı çıkmıyor. Vakuma dayanabiliyorsa 0.02 atmosfere de dayanacaktır. Örnek kutusunu içine koyuyorum. Kimyasal dolabı hala sağlam bir şekilde duvara monte. İçindeki her şey darmadağınık elbette ama çoğu tüp sağlam görünüyor. Dünyalı astrofajın bulunduğu küçük bir tüpü alıyorum. Test malzemelerine dahil olan 1 gramlık astrofaj var içinde. İhtiyacım olursa gidip daha fazlasını da bulabilirim. Tek yapmam gereken gövde boyunca uzanan, astrofaj kullanan soğutucu borulardan birini kesmek. Ama şimdilik buna ihtiyacım yok. Örnek tüpün dibine çökmüş yağlı bir lapa. Tüpü açıp pamuklu çubukla örneği alıyorum. O 1 gram astrofajda 100 trilyon jüllük enerji var. Bunu düşünmemek en iyisi. Astrofajı vakum kutusunun iç duvarına siliyorum ve pamuklu çubuğu örnek sondasının yanına atıyorum. Vakum kutusunun içindeki tüm havayı boşaltıyorum. Kimya malzemelerinin arasında içlerinde çeşitli gazların bulunduğu küçük silindirler var. Neyse ki çelik silindirler sağlam da içinde bulunduğumuz kozmik pinball oyununu sağ salim atlatmışlar. Besleme vanası aracılığıyla gazları birer birer içeri salıyorum. Adrian'ın atmosferini yaratmak istiyorum. İçeri karbondioksit, metan, hatta argon bile pompalıyorum. Argonun bir şeye etki edeceğini sanmıyorum. O bir soy gaz. O yüzden herhangi bir şeyde tepkimeye girmemesi gerek. Ama ksenon hakkında da eskiden böyle düşünürdüm ve bu konuda yanıldığım ortaya çıktı. İçerideki havayı eksi 50 dereceye soğutma imkanım yok. O yüzden içeride ne tür bir yaşam varsa dünyanın oda sıcaklığında yaşayabileceklerini ummaktan başka çarem yok. Argon'u içeri pompalarken bir klik sesi duyuyorum. Ses örnek toplayıcıdan geliyor. Dışarısının basıncı Adrian'daki astrofaj bölünme rakımındaki basınçla eşleştiğinde tam da Rocky'nin tasarladığı gibi küçük vanalar açıldı. Hey gidi Rocky, tanıdığım en yetenekli mühendis. Pekala, örneği elimden geldiği kadar sağlama aldım. Hava kompozisyonu ve basıncı yaşamaya alışkın olduğu ortama mümkün olduğu kadar yakın ve mideye indirilecek bir sürü astrofaj var. İçeride mikroskopik avcılar varsa şimdi iyi durumda olmalılar. Bandajlı kolumla alnımı siliyorum ve anında pişman oluveriyorum. Bu ne kadar zor olabilir Ryland diye kızıyorum kendime. Yanık kolunu kullanma işte. Merdivende yatakhaneye iniyorum. Bilgisayar ağrı kesici. Kolları uzanıp bana içinde iki adet hap bulunan kağıt bir bardakla bir bardak su veriyor. Ne olduklarına bile bakmadan hapları içiyorum. Dostuma bakıp bir plan yapmaya çalışıyorum. Rocky'yi o hava kilidine sokmamın üzerinden bir gün geçti ve Rocky hala kımıldamadı. Ama ben de vaktimi boşa harcamadım. Laboratuvarda çılgın icatlar üzerinde çalıştım. İcat işleri normalde Rocky'nin alanı ama elimden geleni yaptım. Birçok farklı yaklaşım üzerinde durdum. Ama sonunda Rocky'nin vücudunu mümkün olduğu kadar kendisini iyileştirmesine müsaade etmeye karar verdim. Bir eridyen nere, bir insan üzerinde bile bir operasyon yapacak kadar güvenmiyorum kendime. Vücudu ne yapması gerektiğini biliyordur. Ben de ona müsaade edeceğim. Bu hiçbir şey yapmayacağım anlamına gelmiyor ama. Neler olduğuna dair bir tahminim var ve tahminim yanlış çıkarsa bunu düzeltmek için aklıma gelen fikir onu kötü etkilemeyecek. Şu anda radyatör organının içi kurum ve yanma sonucu meydana gelen materyallerle dolu. Yani yüksek ihtimal düzgün çalışmıyor. Ve Rocky hayattaysa vücudunun burayı temizlemesi vakit alacak. Belki de çok fazla. Peki ben nasıl yardımcı olabilirim? Kutuyu elimde tutuyorum. Kutunun altı yanının beşi kapalı biri açık. Duvarları 4 inç kalınlıkta çelikten. Bıçkıyı tamir edip kullanılabilir hale getirmem bütün günümü aldı ama ondan sonra bu kutuyu yapmak çok kolay oldu. İçinde yüksek güçlü bir hava pompası var, o kadar basit. Yüksek basınçlı havayı çok sert ateşleyebiliyorum. Bunu laboratuvarda denedim ve 1 milimetre kalınlığındaki bir alüminyum levhayı 1 feet öteden delmeyi başardım. Keşke bunu sıfırdan icat etmiş olan dahinin ben olduğunu söyleyebilsem. Ancak işin aslı şu ki ben sadece kutuyu yaptım. Pompayı da bir yüksek basınç tankından aldım. Kutunun içinde aynı zamanda bir pil, kamera, birkaç kademeli motor ve bir matkap da var. Planımın işe yaraması için tüm bunlara ihtiyacım var. Laboratuvarı da bir yere kadar temizledim. Cihazların büyük kısmı çalışmaz durumda ama birkaçını tamir etmek mümkün olabilir. Masanın başka bir deneyle ilgilendiğim öteki ucuna geçiyorum. Elimde küçük bir ksenonit parçası var. 200 bin zincir halkası yaptığımız vakitten kalma bir artık. Bunu ucu düzleştirilmiş bir matkap ucuna yapıştırmak için bolca tutkal kullandım. Bir saattir kurumasını bekliyorum, hazır olmalı. Matkap ucunu alıyorum, ksenonit de onunla birlikte geliyor. Tüm gücümü kullanarak ksenoniti uçtan ayırmaya çalışıyorum, beceremiyorum. Başımı ileri geri sallayıp gülümsüyorum, bu işe yarayabilir. Kutuyu da birkaç test daha yapıyorum. Motorlar için uzaktan kumanda da iş görür. Bu gerçek bir uzaktan kumanda değil. Plastik bir kutunun kapağına yapıştırılmış düğmelerden oluşuyor. Düğmelerin bağlı oldukları kablolar çelikte açtığım mini minnacık deliklerden dışarı çıkıyor ve delikleri bir de tutkalla kapadım. Böylece içerideki cihazları açıp kapatabiliyorum. Uzaktan kumandam bu işte. Motorların yüksek sıcaklık ya da amonyakla bir sıkıntı yaşamayacağını umuyorum. Her şeyi yatakhaneye getirip tutkalı hazırlıyorum, iyice karıştırıp çelik kutunun açık yanının kenarlarına bolca sürüyorum. Kutuyu hava kilidinin duvarına bastırıp olduğu yerde tutuyorum. Ardından kutuyu tutarak 10 dakika orada bekliyorum. Tutkal kururken kutuyu duvara falan bantlayabilirdim. Ama gerçekten iyi bir mühre ihtiyacım var ve işi şansa bırakmak istemiyorum. İnsan elleri laboratuvarda bulabileceğim herhangi bir cihazdan daha iyi bir sıkıştırıcı görevi görür. İhtiyatla kutuyu salıp yere düşecek mi diye bakıyorum. Düşmüyor. Birkaç kere dürtüyorum ve sağlam görünüyor. Bu 5 dakikada kuruyan tutkalama iyice kuruması için 1 saat bekleyeceğim. Laboratuvara dönüyorum. Başka ne yapabilirim ki zaten, haksız mıyım? Küçük uzaylı teraryumun nasılmış bir bakalım. Gördüğüm kadarıyla pek bir değişiklik yok. Ne bekliyordum bilmiyorum. Kutunun içinde uçuşan küçük uçan daireler mi? Ama silindir öncekisiyle birebir aynı duruyor. Örnek toplayıcı onu bıraktığım yerde, kutunun iç kenarına sürdüğüm astrofajda bir değişiklik yok. Pamuklu çubuk. Hey, çömelerek oturuyorum, gözlerimi kısarak kutunun içine bakıyorum. Pamuklu çubukta bir değişiklik var. Azıcık daha kabarık. Güzel, belki pamuklu çubuğun üzerinde bakabileceğim bir şeyler vardır. Çubuğu mikroskop altına, ah birden kafama dank ediyor. Örnekleri çıkarmak için bir yolum yok, bu kısmı tamamen atladım. Aptal, alnıma vuruyorum, gözlerimi ovuyorum. Yanıklarımın acısı ve ağrı kesici kafası yüzünden odaklanmakta güçlük çekiyorum. Ve yorgunum. Üniversite günlerinde öğrendiğim bir şey var. Mal gibi yorgunsanız mal gibi yorgun olduğunuzu kabul edin. Sorunları o anda çözmeye kalkmayın. Bir şekilde içine girmem gereken mühürlü bir kutum var. Bunu daha sonra çözerim. Tabletimi çıkarıp kutunun fotoğraflarını çekiyorum. Bilimin 1. kuralı. Bir şeyler beklenmedik şekilde değişim geçirirse bunu kayıt altına alın. Kuralı daha da layıkıyla yerine getirmek için bir webcam'i deneye çevirip bilgisayarı her saniyede bir kare çekecek şekilde ayarlıyorum. Yavaş yavaş gerçekleşen bir şeyler varsa bundan haberdar olmak istiyorum. Kumanda odasına dönüyorum. Neredeyiz peki şimdi? Navigasyon konsolunu biraz karıştırdığımda hala yörüngede olduğumuzu öğreniyorum. Stabilimsi. Zamanla bu yörüngeyi kaybedeceğim. Zamanı var ama. Geminin sistemlerini kontrol edip elimden gelen tüm tanıları çalıştırıyorum. Böyle bir durum için tasarlanmış olmasa da gemi bu işin altından kalkmayı başarmıştı. Attığım 2 yakıt tankı artık yok ama kalan 7'sinin durumu iyi gibi. Tanı testlerine göre gövdenin sağında solunda hala ufak çatlaklar var. Ama hiçbiri dışarıda değil ki bu iyi bir şey. Astrofajımın Adrian'ı bir daha görmesini istemem. Mikro yarıklardan biri kırmızıyla işaretli. Daha yakından bakıyorum. Bu yarığın konumu bilgisayarı endişelendiriyor. Yakıt alanıyla basınçlı aracın tam arasındaki duvarda. Endişenin sebebini anlayabiliyorum. Duvar yatakhanenin altındaki depo alanıyla yakıt tankı 4'ün arasında. Kontrol etmeye gidiyorum. Rocky hala hareketsiz. Burada yeni bir şey yok. Çelik kutum bıraktığım yerde duruyor. İstesem onu şimdi de kullanabilirim ama saati doldurmaya kararlıyım. Depo panellerini açıp birkaç kutuyu dışarıya çıkarıyorum. Elimde bir fener ve alet çantamla depo alanına giriyorum. İçerisi sıkış tıkış. 3 feet ya var ya yok. Yarığı bulana dek içeride 20 dakika emeklemem gerekiyor. Yarığı sadece etrafındaki küçük buzlanma sayesinde bulabiliyorum. Vakuma kaçan hava çok çabuk yüksek soğukluklara ulaşır. Hatta şu buz muhtemelen sızıntıyı yavaşlatmıştır. Önemli olduğundan değil ya, böylesi küçük bir sızıntının bir soruna dönüşmesi haftalar alırdı. Yine de onu rahat bırakmak için bir sebep yok. Küçük bir metal yamaya bolca tutkal döküp yarığı kapatıyorum. Kuruması için tutkalı 5 dakikadan daha fazla tutmam gerekiyor. Soğuk olduğunda tutkalın kuruması daha fazla vakit alır ve bu duvarda sızıntı yüzünden donma noktasından daha soğuk. Laboratuvardan bir ısı tabancası getirmeyi düşündüm ama çok zor geldi. Yamayı biraz daha uzun süre tutuyorum sadece. Yaklaşık 15 dakika sürüyor. Yüzümü buruştura buruştura depo alanından çıkıyorum. Kolum artık sürekli acıyor. Geçmeyen bir sızı. Bir saatten az oldu ama ağrı kesiciler işe yaramayı bıraktı. Bilgisayar, ağrı kesici. Yeni doz 3 saat 4 dakika içinde verilecek. Kaşlarımı çatıyor. Bilgisayar şu anda saat kaç? Akşam 7.15 Moskova standart saati. Bilgisayar, saati akşam 11 Moskova standart saatini ayarla. Saat ayarlandı. Bilgisayar, ağrı kesici. Bilgisayar bana bir paket içinde hap ve bir torba su uzatıyor, hapı yutuyorum. Ne aptal sistem ya. Astronotlara dünyayı kurtarmaları için güveniliyor ama aldıkları ağrı kesici dozunu ayarlamalarına güvenilmiyor mu? Aptalca. Tamam. Yeteri kadar zaman geçti. Dikkatimi kutuya çeviriyorum. 35. ayrımın sonu. Sayfa 384.